Merhaba, ben Yusuf. Ninler Tre Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Andy Clark'ın Natural Born Cyborgs adlı kitabı, zihin felsefesi, bilişsel bilim ve teknoloji incelemesini bir araya getiren kurmaca dışı bir çalışmadır. İlk kez 1973 yılında yayımlanan kitap, cyborg sözcüğünü yalnızca bedene yerleştirilen elektronik aygıtlarla açıklayan popüler anlayışa itiraz eder. Clark'a göre insan, teknolojinin sonradan dönüştürdüğü saf bir biyolojik varlık değildir. İnsan beyni, beden, araçlar ve toplumsal pratiklerle birlikte işleyen, dış kaynakları benimsemeye yatkın bir sistemdir. Kalem, kağıt, saat, harita, arama motoru, telefon ve protez gibi araçlar bu nedenle yalnızca yardımcı nesneler değildir. Uygun biçimde kullanıldıklarında düşünmenin, hatırlamanın, karar vermenin ve eylemenin işlevsel parçaları olabilirler. Kitabın amacı, insan ile makine arasındaki sınırın hızla kaybolduğunu söylemekten çok, bu sınırın zaten her zaman geçirgen olduğunu göstermektir. Clark, yeni teknolojilere dair korku ve hayranlığı zihnin nasıl çalıştığı sorusuyla ilişkilendirir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, insan doğası araçları dışarıda bırakmayan bir biliş biçimidir. Clark'ın temel savı, insanların doğuştan siborg olduğudur. Buradaki siborgluk, insanın mutlaka çip taşıması ya da mekanik uzuv kullanması anlamına gelmez. Asıl iddia, insan bilişinin tarih boyunca dış dünyadaki düzeneklerle birlikte geliştiğidir. Yazı sayesinde bilgi belleğin dışına aktarılır, harita mekansal muhakemeyi düzenler, hesap araçları karmaşık işlemleri yönetilebilir kılar. Bu araçlar, yalnızca beynin önceden tamamladığı işleri hızlandıran eklentiler değildir. Çoğu durumda insanın yapabileceği düşünme türünü değiştirirler. Örneğin bir taslağa not almak, zihindeki fikirleri sadece kaydetmez, onları karşılaştırılabilir ve yeniden düzenlenebilir hale getirir. Clark'ın yaklaşımı, insan zekasını tek başına büyük bir iç hesaplama gücü olarak görmez. İnsanların gücü, çevreyi düşünmeye elverişli biçimde yeniden kurabilmelerinde yatar. Bu bakış, teknolojiyi insanlığın karşısındaki yabancı bir kuvvet gibi ele alan anlatılardan ayrılır. Türkiye bağlamında da yazılı kayıt eğitim araçları, şehir içi yön bulma uygulamaları veya dijital kamu hizmetleri, gündelik bir işin nasıl dış desteklerle örgütlendiğini gösterir. Kitap, bu bağımlılığı otomatik olarak zayıflık saymak yerine, insan türünün ayırt edici uyum yeteneği olarak inceler. İkinci olarak genişletilmiş zihin. Düşünmenin deri ve kafatasında bitmediğini ileri sürer. Kitap. Clark'ın David Chalmers ile geliştirdiği genişletilmiş zihin yaklaşımını daha erişilebilir ve kapsamlı bir çerçevede ele alır. Bu yaklaşımda asıl soru, bir aracın kişiye faydalı olup olmadığı değildir. Soru, aracın bilişsel görevin güvenilir ve sürekli bir parçası haline gelip gelmediğidir. Bir kişi düzenli olarak ajandasını kullanıyor. Oradaki kayda kolayca erişiyor ve davranışını bu kayda göre yönlendiriyorsa, ajanda pratikte belleğin işleyişine katılır. Bu, ajandanın biyolojik beyinle aynı şey olduğu anlamına gelmez. Ancak belirli bir bilişsel sistem içinde benzer bir işlev üstlendiği anlamına gelir. Clark böylece, zihni yalnızca kafatasının içinde gerçekleşen olaylarla tanımlamanın yetersiz olduğunu savunur. Beden, çevre, semboller ve araçlar bazen tek bir işleyen bütün oluşturur. Bu düşünce, telefonların ve bulut tabanlı notların günlük hayatı nasıl değiştirdiğini anlamak için özellikle önemlidir. Fakat kitap, her nesneyi zihnin parçası ilan etmez. Bir aracın bilişe gerçekten katılması için kullanıcının eylemleriyle sıkı, düzenli ve işlevsel bir bağ kurması gerekir. Dolayısıyla genişletilmiş zihin tezi, teknolojik bağımlılığı övmekten ziyade bilişsel sınırları daha dikkatli tanımlama önerisidir. Üçüncü olarak, şeffaflaşan teknolojiler, araç olmaktan çıkıp bedensel beceri gibi hissedilir, Clark'ın üzerinde durduğu önemli kavramlardan biri şeffaf teknolojidir. Bir teknoloji şeffaflaştığında kullanıcı onu sürekli dikkat gerektiren ayrı bir nesne olarak deneyimlemez. Araç, eylemin akışına katılır ve neredeyse bedensel bir uzantı gibi hissedilir. Deneyimli bir sürücünün direksiyon hareketlerini tek tek hesaplamaması veya gözlük kullanan bir kişinin çoğu zaman gözlüğün çerçevesine değil, gördüğü dünyaya yönelmesi bu durumu açıklar. Teknoloji araya giren bir engel olmaktan çıkar, dünya ile ilişki kurmanın ortamı haline gelir. Clark bu fikri beden imgesinin esnekliğiyle ilişkilendirir. İnsanlar tekrar ve uygun geri bildirim yoluyla araçların sunduğu duyusal ve motor imkanları kendi eylem düzenlerine katabilir. Bu yüzden dijital cihazların etkisini yalnızca ekran başında geçirilen süre üzerinden değerlendirmek eksik kalır. Asıl mesele cihazın dikkat, hafıza, yön bulma ve iletişim alışkanlıklarına ne kadar derinden yerleştiğidir. Şeffaflaşma verimlilik sağlayabilir ama görünmez hale gelen altyapıların etkisini sorgulamayı da zorlaştırabilir. Konum hizmetleri örneğinde kullanıcı hedefe kolay ulaşır fakat çevreyi kendi başına öğrenme biçimi değişebilir. Kitap bu gerilimi, insan ile araç arasındaki ilişkinin hem beceri kazandıran hem de alışkanlıkları yeniden biçimlendiren yönü olarak düşünmeye çağırır. Dördüncü olarak, beynin plastisitesi, araçlarla birleşmenin biyolojik dayanağını açıklar, Natural Born Cyborgs. İnsanın teknolojiyle birleşme eğilimini bilim kurgu beklentilerine değil, beynin ve bedenin uyum kapasitesine dayandırır. Clark için insan sinir sistemi sabit bir merkez değildir. Öğrenme, algı ve hareket sırasında bedenin olanaklarına ve çevredeki yapılara göre yeniden örgütlenir. Bu plastisite, alet kullanımının neden yüzeysel bir davranıştan fazlası olabildiğini açıklar. İnsan aracı kullanmayı öğrendikçe yalnızca yeni bir teknik edinmez, dikkatini ve eylem planlamasını da aracın özelliklerine göre düzenler. Kalemle çizim yapan mimar, ölçü aleti kullanan zanaatkar veya erişilebilirlik teknolojisinden yararlanan bir kullanıcı. Görevlerini araçla kurulmuş ortak bir düzen içinde yerine getirir. Clark'ın amacı, biyolojik olanla teknolojik olan arasında mutlak bir karşıtlık kurmaktan kaçınmaktır. İnsan becerileri zaten eğitim, dil, kurumlar ve maddi nesnelerle biçimlenir. Ancak bu görüş, her teknolojik yeniliğin kendiliğinden yararlı olacağı sonucunu doğurmaz. Bir aracın bilişsel katkısı, tasarımına, kullanıcının öğrenme sürecine ve içinde kullanıldığı toplumsal koşullara bağlıdır. Kitapta öne çıkan nokta, insanı değişmez özlerle açıklamak yerine farklı desteklerle yeniden kurulabilen esnek bir bilişsel organizma olarak ele almaktır. Son olarak, akıllı ortamlar ve insan-makine ortaklığı, yetenek kadar sorumluluk da yaratır, Clark, giyilebilir bilgisayarlar, kablosuz iletişim, duyusal destekler, akıllı nesneler ve hızlı bilgi erişimi gibi gelişmelerin insan ile araç arasındaki bağı sıkılaştıracağını öngörür. Kitabın güncelliği, belirli cihaz tahminlerinden çok bu ilişkinin mantığını açıklamasından gelir. İnsan ve makineyi rakip zekalar olarak karşılaştırmak yerine, ortak sistemin hangi görevlerde daha iyi işlediğine bakar. Satrançta ya da bilgi yoğun işlerde üstün sonuç, yalnızca güçlü bir yazılıma veya uzman bir kişiye değil, görev paylaşımının niteliğine bağlı olabilir. İnsan bağlamı yorumlama, hedef belirleme ve olağan dışı durumları fark etme becerisi getirirken, makine hız, kayıt ve hesaplama desteği sağlar. Fakat iyi ortaklık, araca her durumda teslim olmak demek değildir. Kullanıcının ne zaman otomatik öneriye güveneceğini, ne zaman denetleyeceğini ve ne zaman bağlantıyı kesip dikkatini toparlayacağını öğrenmesi gerekir. Bu mesele, bugün yapay zeka destekli arama, öneri sistemleri ve navigasyon uygulamalarında daha görünürdür. Clark'ın çerçevesi, teknolojik gelişmeyi ne kaçınılmaz bir kurtuluş ne de salt tehdit olarak sunar. Esas soru, bu araçların insan eylemini hangi koşullarda daha bilinçli, becerikli ve denetlenebilir hale getirdiğidir. Bu nedenle kitap, tasarım ve kullanım alışkanlıklarının etik sonuçlarını düşünmek için de güçlü bir temel sağlar. Sonuç olarak, Natural Born Cyborgs, zihin felsefesi, bilişsel bilim, yapay zeka ve teknoloji kültürüyle ilgilenen okurlar için özellikle değerli bir kitaptır. Konuya akademik bir merakla yaklaşan öğrenciler kadar telefonlar, çevrimiçi arama, giyilebilir cihazlar ve yapay zeka araçlarının gündelik düşünme alışkanlıklarını nasıl dönüştürdüğünü anlamak isteyen genel okur da kitaptan yararlanabilir. Clark'ın yaklaşımının pratik faydası, teknolojiyi yalnızca zaman kazandıran araçlar listesi olarak görmemeyi öğretmesidir. Okur, hangi dış desteklerin hafızasını, dikkatini ve kararlarını gerçekten iyileştirdiğini, hangilerinin ise düşünmeden, kullanılan alışkanlıklara dönüştüğünü daha iyi değerlendirebilir. Kitap, araç kullanımını insanın özgünlüğüne tehdit sayan basit anlatılarla, teknolojik ilerlemeyi sorgusuzca yücelten anlatılar arasında dengeli bir konum alır. Benzer popüler teknoloji kitaplarından ayrıldığı nokta da budur. Clark, gelecek tahminleri veya tek tek cihazların heyecanı yerine insan zihninin sınırları üzerine temel bir felsefi soru sorar. Zihin nerede biter, dünya nerede başlar? Bu soruyu nörobilim, beden deneyimi, araç kullanımı ve kültürel pratiklerle birlikte ele alır. Bazı bölümleri kavramsal yoğunluk taşısa da kitabın ana fikri güçlü ve kalıcıdır. İnsan zekasını anlamak için yalnızca beyne değil, beynin ustalıkla kurduğu araçsal çevreye de bakmak gerekir. Destek olmak isterseniz Andy Clark kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.